Ayrım 22. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 297. Burada çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Sonradan Dışişleri Bakanlığımızı da yapan bir politikacı yazarımız, terör eylemleri ülkemizde ilk başladığında Güzel Huzursuzluk başlıklı bir makale yazmıştı. Sonradan çıkardığı kitaba da bu ismi vermişti. Şöyle diyordu bu makalede sayın yazar: bir tek bombayla yüz binlerin öldürülebildiği bir uygarlık düzeyinde şiddet eylemleri denen şeyler olsa olsa çatapat eğlencesi sayılabilir. İnsanlık tarihinin muhakkak ki en acımasız terör örgütü olan PKK'nın eylemleri aralıksız sürerken, Türk medyasının köşe başlarını tutmuş yazarlarının, aydınlarımızın önemli bir kısmının terör olgusuna yaklaşımı pek farklı değil. Sanki görevleri terörü mazur göstermek. Aslında bunların tüm sorunlarımıza yaklaşımları farklı olmamıştır. Hep batıdan, bilimden, çağdaşlıktan söz ederler. Ancak bir tek sorunun dahi bilimsel analizini doğru dürüst yapabildikleri görülmemiştir. Sorunlara daima ütopik ve kolay çözüm yolları aramak, popülizm, hiçbir zaman gerçekçi olmamak, ekonomik, kültürel, sosyal farklılıkları göz önünde tutmaksızın, başka bir deyişle adeta sosyoloji bilimini inkar ederek, her ülkenin sorunlarına, o günün modasına uygun benzer reçeteler önermek, taklitçiliği bilimsellik sanmak ilkleri. Kısa bir süre öncesine kadar gerçek demokrasi Marksist demokrasidir diyerek anayasal düzenimize karşı silahlı eylem yapmaları için gençlerimizi kışkırtanlar, dini esaslara dayanan bir devlet düzeni kurabilmek için adil düzen safsatasını yaymaya çalışanlar, eli kanlı bölücülerin paralı veya parasız savunuculuğunu üstlenenler el ele vermişler, hep birlikte her sorunumuza aynı reçeteyi öneriyorlar ve giderek daha etkili oluyorlar. Özellikle vurguladıkları şunlardır: sınırsız düşünce ve örgütlenme özgürlüğü her derde devadır. Bir sağlansa ülkemizde bölücü eylemler de, irticai faaliyetler de taban bulamaz. Teröristler eylemlerinden vazgeçerler. Çoğunluğun her kararına boyun eğmek demokrasinin gereğidir. Zaten Atatürk bugün yaşasaydı, 1930'larda olduğu gibi bunların üzerine gitmezdi. Müstemleke idarelerinden daha fazla Avrupa'nın sesine kulak verelim. Onlar bizim demokratikleşmemizi, çağdaşlaşmamızı bizden çok istiyorlar. Globalleşen dünyaya ancak böyle ayak uydurulur. Halkımızın çağdaş ve dinamik kesimiyle sayıları giderek azalmakta da olsa gerçek aydınlarımız, bölücü eylemlerin ve irtica tehlikesinin sağlığında olduğundan kat be kat arttığı bugünün Türkiye'sinde yaşasaydı, Atatürk'ün neler yapacağını çok iyi biliyorlar. Ona ve eserine yeterince sahip çıkamamanın utancını yaşıyorlar. Aslında düşünce suç olmaktan çıkarılmalıdır sloganının ardı ardına ve koro halinde tekrarlanmasıyla istenen, irtica ve süreklilik kazanan bölücü eylemler açık ve somut tehlike oluşturmaya devam ederken, her gün en az bir erimiz şehit edilirken, ülke bütünlüğüne hedef alan yazıları ve sözlü propagandanın halkı, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrikin serbest bırakılmasıdır. Acaba iddia edildiği gibi çağdaş demokrasilerde düşünceyi açıklama hürriyeti sınırsız mı? Dünya tarihinde teröristlere ve yandaşlarına propaganda ve örgütlenme özgürlüğü tanıyarak terörü önleyebilmiş ülke var mı? Her iki soruya da verilebilecek doğru cevap kesinlikle hayırdır. Birkaç örnek üzerinde düşünmek dahi düşüncelerimizin haklılığını ortaya koyacaktır sanıyorum. Eski tarihlere gidersek örnek çok. Hitler ve Mussolini İtalya ve Almanya'da demokratik ortam, düşünceyi açıklama ve örgütlenme hürriyeti olmadığı için değil, onların yaptırdıkları propagandalar ve terör eylemleri önlenemediği için iktidar olup Avrupa'yı kana bulamışlardır. Akıllı insanlar ve iyi yönetilen devletler başkalarının hatalarından, akılsız insanlar ve kötü yönetilen devletler kendi hatalarından ders alırlar. Bizim aydınlarımız ne başkalarının ne de kendi hatalarından ders almasını biliyorlar. Faturasını da genellikle iyi niyetli Türk gençlerine ödettiriyorlar. Terörle ilgili yayın yasağının 5. yılında, 1993'te, süren tartışmalara cevap veren Kültür Bakanı Peter Brook, terör örgütleriyle onların taraftarlarının hala silahlı mücadeleyi ve adam öldürmeyi meşru siyasi araç olarak gördüğü bir ortamda, söz konusu yayın yasağını kaldırmayı düşünemeyeceklerini, muhafazakar hükümet olarak teröristlerin ve yandaşlarının demokrasiye saygılı insanlarla aynı yayın haklarından yararlanmaması ilkesinin kamuoyunda hala esaslı destek gördüğüne inandıklarını belirtmiştir. Entelektüel bakış, terör, medya ve sansür, İngiltere'de ne durumda? Sabah gazetesi 21.10.1993. Bu yaklaşım demokratik bulunmayarak eleştirilebilir. Jerry Robin Do It adlı eserinde bir renkli televizyon aleti olmadan ihtilalci olamazsınız, o bir tabanca kadar elzemdir diyor. Berlin polis şeflerinden Klaus Turner, terörizm kitle medyasının, gazetelerin, radyo ve televizyonun suikastlere verdiği aleniyet olmadan tasavvur edilemez. Medya ile teröristler arasında zımni bir ittifak var gibidir. Teröristler kitle medyasına yeni okuyucu ve dinleyici kitlesi kazandıran ilginç bir malzeme sağlamaktadırlar. Buna karşı kitle medyası da kamuoyunun teröristleri ciddiye alması için ihtiyaçları olan aleniyeti sağlamaktadır, diyor. Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği 852 numaralı tavsiye kararının 10. paragrafında teröristlerin eylemlerini anlatan medyalar halkın enformasyon hakkı ile eylemlerine hak etmedikleri bir aleniyet sağlayarak teröristlere yardımdan kaçınma gerçeği arasında bir denge kurmak için bir otokontrol kurmak mecburiyetini göz önüne almalıdır, diyor. Kanada Ceza Yasası'nın 281. maddesi, Federal Almanya Ceza Yasası'nın 131. maddesi, İspanya'da tetikçiliğe karşı kararnamenin 4. ve 19. maddeleri, şiddet hareketlerini yüceltici, tetik gruplarını tahrik edici ve devlet düzenini yıkıcı hareketlerin yayımlanmasını belli kurallara bağlamıştır. Ülkemde ise maalesef televizyon kanallarından çoğu bu kuralların hiçbirine uymuyor. Neredeyse PKK lideri Abdullah Öcalan'ın günlük emirlerini yayınlayacaklar. Bu gidişe dur diyebilecek maalesef bir otorite de yok. Avrupa'da yasalar böyleyken, uygulamalar böyleyken, sık sık Türkiye'ye imzaladığı milletler arası sözleşmeler uymuyor diye baskı yapılmaya çalışılıyor. Bu sözleşmeleri bir tek Türkiye mi imzaladı? Bu tür sözleşmelerin gereğini en çok yerine getiren ülke biziz. En çok da biz eleştiriliyoruz. 1989 tarihli İngiltere Terörle Mücadele Kanunu'nda düşünceyi açıklama ve eylem özgürlüğü bakımından bizim terörle mücadele kanunumuza göre çok daha kısıtlayıcı ve daha ağır cezalar içeren hükümler bulunmaktadır. Söz konusu kanunun bazı maddelerini bilgilerinize arz ediyorum. 1989 tarihli İngiltere Terörle Mücadele Kanunu, ilgili hükümler temel suçlar, bölüm 1, kısım 2. Her kim üç veya daha fazla kişiden müteşekkil ve nokta noktayı desteklemek için düzenlediğini bildiği bir toplantıya a. üye olarak katılır veya katıldığını açıklar, b. tahrik eder veya destek sağlar, c. düzenler, yardım eder veya ilan ederse 10 yıl hapis cezası verilir. Kısım 3. Her kim halkın toplu bulunduğu yerlerde kendisinin üyesi, destekleyicisi olduğunu belli edecek şekilde a. elbise ve benzeri bir şey giyer ya da b. müzik çalmak, pankart taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunursa asgari 6 ay hapis cezası verilir. Bölüm 2, kısım 8. 1. Her kim adına tahdit konulduktan hemen sonra ya da adına tahdit konulmasını icap ettirecek yeterli kanıt hasıl olduğu anda tahdide uymaz ise yeri değiştirilir. 2. Her kim Büyük Britanya, İngiltere ve Kuzey İrlanda'ya limandan tahditli olduğunu bildiği veya şüphelendiği bir şahsı sokarsa ya da yardımcı olursa 5 yıl hapis cezası verilir. Bölüm 3, kısım 9. Her kim terörizm ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere 1. a. para veya diğer mallardan toplamaya çalışır, b. para veya diğer malları kabul eder. 2. para veya diğer malları ile yardımda bulunursa 14 yıl hapis cezası verilir. Kısım 10. Her kim yasaklanmış bir faaliyet, Kuzey İrlanda'da yasaklanmış faaliyetler dahil için 1a. yardım toplar toplanmasına çalışır, b. bağışta bulunur, borç verir ve bunların elde edilmesine imkan sağlarsa, c. para ve diğer malların tedarik edilmesi faaliyetlerine katılırsa 14 yıl hapis cezası verilir. Kısım 11. Her kim terörist faaliyetler için toplanan gelirlerin muhafazası ve kontrolü için yapılan düzenlemelere katılırsa, sayfa 9 ve 10'dan hasıl olan yardımlar ve terörist bağışlarının içindeki terörizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 14 yıl hapis cezası verilir. Bölüm 4, kısım 18. Maddi yardımı olabileceğini bilen veya inanan bilgiye sahip her şahıs, a. terörist faaliyette bulunan bir şahsın yakalanmasını, kovuşturmasını veya mahkumiyetinin emniyetini geçerli bir mazereti olmaksızın bu bilgileri polise vermeyen kişi hakkında 5 yıl hapis cezası verilir. Şimdi ben bizim terörle mücadele kanunumuzu yürürlükten kaldıralım, yerine İngiltere terörle mücadele kanununu aynen yasallaştırıp mevzuatımıza dahil edelim desem, yasalarımızı beğenmeyen sözde çağdaş hukukçularımızdan bir teki dahi evet razıyım diyebilir mi? Alman ceza kanunundan bazı hükümlere burada değinmekte yarar bulunmaktadır. Madde 84. Anayasaya aykırı olduğuna hükmedilmiş bulunan bir partinin devam ettirilmesi, her kim bu kanunun yer itibariyle uygulanırlık alanı içinde kalan, 1. Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığına hükmedilmiş olan bir partinin veya, 2. Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmış bir partinin yerini alan bir organizasyon olduğu tespit edilmiş bulunan bir partinin organizasyonuna ilişkin birliğini bu kanunun uygulanırlık alanı içinde devam ettirirse, 3 aydan 5 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Bu suça teşebbüs cezalandırılmıştır. Madde 85 kısım 2. Anayasal düzene veya devletlerin uzlaşmasına aykırı düşüncelere yöneldiği için kesin bir kararla yasaklanmış bulunan bir birliğe veya böyle bir yasak birliğin yerine kaim olan organizasyon olduğu kesin bir kararla tespit edilmiş olan bir birliği devam ettirirse, 5 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezasıyla cezalandırılır. Bu suça teşebbüs cezalandırılmıştır. Madde 86 kısım 4. Eski Nasyonel Sosyalist Örgüt'ün devam ettirilmesi gayretlerine yönelik muhtevaya sahip propaganda araçlarını bu kanunun uygulanma alanı içinde dağıtır veya dağıtmak üzere bu alanda imal eder, bulundurur veya bu alana ithal ederse 3 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezası ile cezalandırılır. Madde 86A. Anayasaya aykırı örgütlerin tanıtım işaretlerinin kullanılması. Her kim? 1. 86. maddenin 1. fıkrasının 1, 2 ve 4. bentlerinde tanımlanmış bulunan parti ve birliklerin tanıtım işaretlerini dağıtır, verbreiten veya bir toplantıda aleni olarak öffentli veya kendisi tarafından dağıtılan verbreiten yazılarda kullanırsa veya 2. bu tür işaretleri tasvir eden veya ihtiva eden eşyaları bir numaralı bentte tanımlanmış şekilde ve türde imal eder, bulundurur veya bu kanunun yer itibariyle uygulanma alanı içine ithal ederse, 3 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza veya para cezası ile cezalandırılır. Madde 90b. Anayasa kuruluşları da anayasaya karşı düşmanlık amacıyla tahkir etme suçu. Her kim aleni bir şekilde bir toplantıda veya yazı yaymak suretiyle yasa yapma yetkisine sahip bir organı veya federal devletin veya bir eyaletin hükümetini veya anayasa mahkemesini bu sıfatları dolayısıyla üyelerinden birini, devletin itibarını tehlikeye düşürecek bir şekilde tahkir eder ve bu şekilde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin varlığına veya anayasal temel ilkelerine karşı kasten harekete geçerse, 3 aydan 5 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır. Fransa basın kanununa göre Fransız siyasi sisteminin temellerini sarsmak ve kamu düzenini tahrip etmek maksadıyla eleştiride bulunmak yasaktır. Bu yasağın amacı halk arasında heyecan ve karışıklık yaratılarak suç işlenmesine elverişli bir ortam yaratılmasını engellemektir. Bu şekilde doğrudan teşvik suretiyle bir suç işlenmesine neden olan kişi suç ortağı olarak cezalandırılır. Teşvik sonucunda suç işlenmemiş olsa bile bu da bazı durumlarda cezai muciptir. Örneğin Vietnam Savaşı'nı protesto ederek halkı bu savaşa son vermek amacıyla eylemde bulunmaya çağırmak veya anarşist veya bölücü propaganda yapmak bu bağlamda suç sayılarak cezalandırılmıştır. Almanya'da hür demokratik temel düzeni yıkmaya yönelik eleştiriler ceza kanununun 90. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Örneğin, Kızıl Ordu Çetesi teröristlerinin devlet tarafından sistematik olarak öldürüldüğü iddiası, 1996 yılında bu iddiada bulunulmuş, bu hüküm çerçevesinde cezalandırılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kosiyek Pavası'nda verdiği karar çok ilginçtir. Fizik öğretmeni olan davacı ve şikayetçi Kosiyek, aşırı sağ kanat Alman Demokratik Partisi üyesi olarak 4 yıl eyalet parlamentosunda milletvekilliği yapmış ve federal parlamento üyeliği için de adaylığını koymuştur. Adı geçen yayınladığı iki kitapta siyasi düşüncelerini açıklamıştır. Kendisinin parlamento üyeliği 8 yıl sonra düşünce ve eylemlerinin anayasaya sadakatini şüpheye düşürdüğü gerekçesiyle sona erdirilmiştir. Adı geçenin şikayeti aynı gerekçelerle komisyon ve divan kararlarıyla reddedilmiştir. 1999 yılında Fransa'da sağcı bir partinin başkanı olan Le Pen'in dokunulmazlığı Avrupa Parlamentosu'nda 20'ye karşı 420 oyla alınan bir kararla İkinci Dünya Harbi'nde gaz odaları bir ayrıntıdır dediği için kaldırılmıştır. Alman Anayasası çok dikkat çekici bir hüküm ihtiva etmektedir. Anayasanın 18. maddesinde aralarında ifade özgürlüğünün de bulunduğu bazı temel hak ve özgürlüklerin başka maksatlarla kötüye kullanılması halinde bunların Anayasa Mahkemesi kararıyla kaybettirilebileceği öngörülmüştür. Alman Anayasa Mahkemesi'ne göre diğerleri meyanında başkalarının hayat ve kişiliklerini serbestçe geliştirme hakkına tecavüz, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkının kaybettirilmesi için yeterli bir nedendir. İspanyol vatandaşı Miguel Castells, Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan Henry Batasuna'nın partisi adlı siyasal grubun listesinden seçilmiş bir senatördür. Castells'in İnsafsız Masumiyet adlı makalesi haftalık bir derginin 4 Kasım 1979 tarihli sayısında yayınlanır. Castells bu makalesine faili meçhul kalmış bazı siyasi cinayetleri anlattıktan sonra, İktidarda bulunan sağ kanat bu çok sayıda suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak için polisiyle, mahkemeleriyle ve cezaevleriyle her türlü araca sahip ama endişelenmeyin, sağ iktidar kendini arayıp bulamaz demiştir. Söyledikleri bundan ibaret. İspanyol makamları bu yazısı nedeniyle Castells hakkında hükümeti tahkir etmekten dava açmış. Senato 27 Mayıs 1981'de oy çokluğuyla Castells'in dokunulmazlığını kaldırmış, Castells önce tutuklanmış, daha sonra kefaletle salıverilmiş. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ceza dairesi 31 Kasım 1982'de Castells'i İspanyol Ceza Kanunu'nun 162. maddesine göre hükümeti tahkir etmekten suçlu bularak bir yıl hapis cezasına mahkum etmiş. Castells'in iddialarını ispat talebi de İspanya Anayasa Mahkemesi'nin 10 Nisan 1985 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Gerçi dava daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gelmiş ve mahkeme 23 Nisan 1992 tarihli kararında İspanya Devleti'nin sözleşmenin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini ihlal ettiği sonucuna varmışsa da terör eylemlerinin devamı karşısında İspanya Yüksek Mahkemesi düşünce özgürlüğüne daha çok kısıtlama getirdiği kabul edilebilecek kararlar vermekten çekinmemiştir. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, 1997 yılında İspanya Başsavcısı Henry Batasuna'nın partisinin kapatılması için dava açmıştır. 30 Ekim 1997 tarihli oturumda savcı Jose Maria Luzon konuyla ilgili raporunu mahkemeye sunmuştur. Raporunda adı geçen parti yöneticilerini ikiyüzlü olarak nitelendiren savcı, parti sözcülerinin kendilerine tahsis edilen seçim propagandası kuşağında ayrılıkçı terör örgütü ETA'yı demokratik bir örgüt olarak nitelendirmesini ve bu örgütün barış önerisini duyurmasını delil olarak göstermiş, bu delillerin Henry Batasuna'nın partisi başkanlık divanı üyelerinin silahlı çete ile işbirliği suçunu işlediklerinin yeterli kanıtı olduğunu ileri sürmüştür. Sonuçta sadece bu delille Henry Batasuna'nın partisi kapatılmamıştır. Ama başkanlık divanı üyesi olan 23 kişi 7'şer buçuk yıl hapse mahkum olmuşlardır. Amerika'da Kör İmam lakabıyla anılan kişi vaazlarının New York Ticaret Merkezi'ne bomba atan teröristleri etkilediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle müebbet hapse mahkum olmuştur. Halen bu cezasını çekmektedir. Esasen Amerika pek çok konuda ilkleri gündeme getiren ülke. Mesela teröristleri destekleyen bir devleti cezalandırmak için ilk sınır ötesi harekatı Amerika yaptı. Berlin'de subay kulübü bombalanmıştı. Ona misilleme olarak uçakları gitti, Libya'da başkanlık sarayını bombaladı. Eleştirmek için söylemiyorum, terörizme karşı ilk ciddi sınır ötesi hareketi yaptığı için söylüyorum. Bölücülüğün acılarını ilk yaşayan ülkelerden biri Amerika. Bu yüzden bir iç savaş geçirdi. Yüz binlerce evladını kaybetti. Ama sonuçta ülke bütünlüğü sağlandı. Bununla ilgili çok ilginç bir olayı nakletmek istiyorum. Litvanya'nın bağımsızlık hakkını savunan New York Times yazarı William Safia bir Sovyet diplomata şöyle demiş. Siz Litvanya'nın ayrılma hakkını destekliyorsunuz ama aynı zamanda 1861'de Amerika iç savaşlarında ayrılıkçı Güney eyaletlerini dize getiren ve birliği koruyan Abraham Lincoln'u da savunuyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Safir 15 Mart 1990 tarihli The New York Times gazetesindeki yazısında bu suçlamaya şu karşılığı verdiğini anlatıyor. 1861'de ayrılmak isteyen Güney eyaletleri arasında sadece Texas tarihinde bağımsız bir cumhuriyet olmuştu. Ayrıca tüm Güney eyaletleri birliğe kendi rızalarıyla katılmışlardı. Oysa 3 Baltık Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya kendi iradeleri dışında Molotov-Ribbentrop Paktı sonucu Sovyetler Birliği tarafından zorla birliğe dahil olunmuşlardır. Hemen şunu söyleyeyim, belki Texas tarihinde bağımsız devlet olmuş ama Kürtler hiçbir zaman bağımsız devlet olmamışlardır. 1000 yıldır Türklerle iç içe yaşıyorlar, hatta dış düşmana karşı birlikte bağımsızlık savaşı vermişlerdir. Söz Amerika'dan açılmışken bir Amerikan hakiminden bahsetmeden geçemeyeceğim. Demin sözünü ettiğim 1993 yılında The New York Ticaret Merkezi'nin bombalanması olayının sanıkları cezalandırıldılar. Bu eylemi yapan 4 terörist 240'ar yıl hapse mahkum oldu. Cezaları açıklayan hakim Kevin Duffy, cezaların 60'ar yılının eyleme verilen ceza, geri kalan 180 yılının bombalama sırasında ölenlerin beklenen yaşam süresini yansıttığını belirterek, sizi böylece ömür boyu hapse mahkum etmiş oluyorum demiştir. İtalya'da olup bitenleri Profesör Doktor Altay Gündüz şöyle anlatıyor. 3 Ocak 1998 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. İtalya'daki akıl almaz yolsuzluklar 1992 yılında Milanolu yargıçların temiz eller operasyonunu başlatmalarına neden oldu. Yaklaşık 1500 iş adamı, bürokrat ve politikacı tutuklandı. Aralarında 250 milletvekilinin bulunduğu 3000 İtalyan hakkında soruşturma açıldı. 10 sanık intihar etti. Hristiyan Demokrat Parti'nin Sicilya mafyasıyla ilişkisi olduğunu kanıtlayan belgeler bulundu. 7 kez başbakanlık yapmış Hristiyan Demokrat Giulio Andreotti, mafya türü yapılanmayı örgütlemek ve cinayete teşvik suçundan yargılandı. Yargıçlar bu dev yolsuzluğun kökünü kurutmak için 60 bin kişinin yargılanması gerektiğini bildirdiler. İtalya'da işlerin yolunda gitmediğini gören mafya önce Doğu Avrupa'da ve sonra kapitalist Rusya'da yatırım yapmaya başladı. 1989 yılında mafyanın Doğu Avrupa'ya akıttığı kara paranın 100 ile 200 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Gölgede kal. 1950'li yıllarda hemen hemen tüm NATO ülkelerinde paramiliter karakterde genelde stay behind, geride dur, gölgede kal terimiyle adlandırılan birimler oluşturuldu. Bunların resmi görevi Doğu blokunun Batı'yı işgal etmesi halinde düşman cephesinin arkasına sızmak ve kimi özel görevleri yerine getirmekti. Düşman topraklarındaki stratejik öneme sahip hedeflerin yok edilmesi, önemli iletişim ve lojistik hatlarının sabote edilmesi, düşmanın hükümet dairelerine ve karar organlarına sızdırılması. Örgüt ulusal gizli servislere ya da ilgili NATO karargahlarına bağlı çalışıyordu. Parlamentonun ve kısmen hükümet denetiminin dışındaydı. Kim hükümet başkanlarına örgütün varlığı bildirilmemişti. Örgüt ülkelere göre değişik adlar alıyordu. İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kızıl Koç Postu ve Türkiye'de Özel Harp Dairesi gibi. Ne var ki kim örgütler zaman içerisinde resmi görevlerini sınırlarını aştılar. Örnekse gazetecilerin 1990-91 yıllarında yaptıkları araştırmalar, Gladio mensuplarının yurt içinde de faaliyette bulunduğunu, muhalefet politikacılarını izlediğini, kara listeler hazırladığını, solcuların üst düzeylerde görev almaması için çeşitli manipülasyonlara başvurduğunu gösterdi. Stay Behind örgütlerinin kimi ülkelerde büyük skandallara yol açmış olmasının nedeni bu tür yurt içi faaliyetleridir. Nitekim Venedikli sorgu yargıcı Felice Casson ilgili dosyalar üzerindeki devlet sırrı örtüsünün aralanmasından sonra bulgularını şöyle değerlendirmişti. Gladio adlı bu gizli yapılanma yasanın kriminal silahlı örgütlenmeyle ilgili koyduğu ceza hükümlerin tüm şartlarına haizdir. Gladio mensupları yalnızca askeri haber alma servislerinden seçilenlerle sınırlı değildi. İtalya'da açıklanan mensup listesine göre Gladio, bir bölümü mafya klanlarına bağlı iş adamlarını, yöneticileri, mimarları ve borsa uzmanlarını da yapısına almıştı. Devamlı çalışan memur sayısının az olmasına karşılık 5000 kişilik bir gladyatör kitlesi olduğu tahmin ediliyordu. Doğu'nun batıyı işgal edemeyeceği anlaşıldıktan sonra da Gladio faaliyetlerine devam etmişti. Başbakan Andreotti, 1990 yılında yaptığı bir konuşmada örgütü lağvetmeyi unuttuklarını söyledi ve bir genelgeyle bu yapılanmanın ortadan kaldırıldığını bildirdi. Ancak bu bildirime karşın 1992 ve 1993 yıllarında ipuçları Gladio mensuplarını işaret eden çok sayıda kanlı suikast oldu. Tüm bu hususlardan bahseden yok. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmemesi için herkes elinden geleni yapıyor. Çağdaş hukukçularımız sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına yansıyan şu genel ilkeyi tekrarlamakla yetinmektedirler. İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun vazgeçilmez esasını ve toplumun gelişimi ve her bireyin kendini gerçekleştirmesinin temel koşulunu oluşturmaktadır. Bu ikinci fıkraya uygun olarak yalnızca onaylanan, zararsız olduğu kabul edilen ya da nasıl olursa olsun fark etmeyen bilgi ya da düşünceler için değil, hoşa gitmeyen, sarsıcı ya da rahatsız edici olanlar için de geçerlidir. Bunlar demokratik toplumun onlarsız olamayacağı çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gereğidir. 10. maddede açıklandığı gibi bu özgürlük herhalde dar yorumlanmaması ve herhangi bir sınırlama gereksiniminin ikna edici bir biçimde ortaya koyulması gereken istisnalara tabidir. Bu genel ilkeyi elindeki davaya uygularken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim çağdaş hukukçularımızdan farklı sonuçlara varabilmektedir. Mesela Mehdi Zana'nın açtığı davada da 25 Kasım 1977'de sonuçlanmıştır. Biraz önce açıkladığım genel ilke aynen tekrarlanmış, ancak Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal etmediği sonucuna vardığı gibi, söz konusu genel ilkeyi eldeki davaya şu şekilde uygulamıştır. 52. Bay Zana mahkumiyetinin ve cezasının tamamen haksız olduğunu ileri sürmüştür. 1960'lardan beri Kürt davasının aktif bir savunucusu olarak her zaman için şiddete karşı olduğunu söylemiştir. Bay Zana hükümetin PKK'nın silahlı mücadelesini desteklediğini ileri sürmekle sözlerini yanlış yorumlamış olduğunu savunmuştur. Aslında gazetecilere Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni desteklediğini, ancak şiddete karşı olduğunu söylemiş ve kadın ve çocukların katledilmesini kınamıştır. Herhalde PKK üyesi değildir ve şiddete başvurmayan eylemi savunan Özgürlük Yolu örgütüne üye olmaktan hapis cezası almıştır. 53. Öte yandan hükümet başvurucunun mahkumiyetinin ve cezasının 10. maddenin 2. fıkrasına göre tamamen haklı olduğunu ileri sürmüştür. Hükümet PKK'nın Güneydoğu'da kanlı saldırılarını sürdürdüğü bir sırada başvurucunun söylediklerinin ciddiyetini vurgulamıştır. Sonuçlarında toprak bütünlüğünü tehdit eden bir terör ortamıyla karşı karşıya kalan bir devletin böyle bir durumun yalnızca bireylere yönelik olmasına göre daha geniş bir takdir yetkisine sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. 54. Komisyon hükümetin görüşlerinin büyük çoğunluğunu benimsemiş ve 10. maddenin de ihlal edilmediği düşüncesini beyan etmiştir. 55. Divan yukarıda 51. paragrafta ortaya konulan ilkelerin terörizme karşı mücadelede ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinin sürdürülmesi için alınan önlemler açısından da geçerli olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda divan her olayın özel koşullarını ve devletin takdir yetkisini özenle göz önünde tutarak bireylerin ifade özgürlüğüne ilişkin temel haklarıyla demokratik bir toplumun meşru hakkı olan kendini terörist örgütlerin eylemlerine karşı korumak arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığını araştırmalıdır. 56. Sonuç olarak divan eldeki davada Bay Zana'nın mahkumiyetinin ve cezasının zorlayıcı bir toplumsal gereksinime yanıt verip vermediğini ve bunların izlenen meşru amaçlarla orantılı olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu amaçla divan başvurucunun sözlerinin içeriğini o dönemde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde hüküm süren durumun ışığında çözümlemenin önemli olduğu görüşündedir. 57. Divan başvurucunun açıklamasını kendisinin de esas olarak reddetmediği, 30 Ağustos 1987'de Günlük Ulusal Gazete Cumhuriyet'te yayınlandığı biçimiyle temel alacaktır. Açıklama iki cümleden oluşmaktadır. Birinci cümlede başvurucu katliamlardan yana olmadığını söylerken, PKK Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni desteklediğini belirtmektedir. İkinci cümlede şunu söylemektedir. Herkes hata yapar, PKK kadın ve çocukları yanlışlıkla öldürüyor. 58. Bu sözcükler çeşitli biçimlerde yorumlanabilir ancak herhalde bunlar çelişkili ve anlamı belirsizdir. Bunlar çelişkilidir çünkü aynı zamanda hem amaçlarına ulaşmak için şiddet kullanan bir terörist örgüt olan PKK'yı desteklemek, hem de kendisinin katliamlara karşı olduğunu açıklamak zor görünmektedir. Bunların anlamı belirsizdir çünkü Bay Zana kadın ve çocukların katledilmesini uygun bulmazken, aynı zamanda bunu herkesin yapabileceği bir hata olarak tanımlamaktadır. 59. Bununla birlikte bu açıklamaya tek başına bakılmamalıdır. Bu açıklamanın başvurucunun da farkında olması gereken olayın somut koşulları içinde özel bir anlamı vardır. Divanın daha önce belirttiği gibi bu röportaj o tarihte gerginliğin dorukta olduğu Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde PKK'nın sivillere yönelik kanlı saldırılarıyla aynı zamana denk düşmüştür. 60. Bu koşullar altında büyük bir ulusal günlük gazetede yayınlanan röportajda Güneydoğu'nun en önemli kenti olan Diyarbakır'ın eski belediye başkanının Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak tanımladığı PKK'ya verdiği desteğin bu bölgedeki patlamaya hazır havayı daha da ağırlaştıracağı düşünülebilir. 61. Bu nedenle divan başvurucuya verilen cezanın zorlayıcı bir toplumsal gereksinime yanıt verdiğini kabul edilmesinin uygun olduğunu ve ulusal makamların ileri sürdüğü nedenlerin uygun ve yeterli olduğunu düşünmektedir. 62. Bütün bu etkenleri ve böyle bir havada ulusal makamların sahip olduğu takdir yetkisinin sınırlarını göz önünde tutarak divan, incelenen müdahalenin izlenen meşru amaçlarla orantılı olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak, sözleşmenin 10. maddesi ihlal edilmemiştir. Bu çeşit kararlar verilmese başka bir deyişle düşünceyi suç olmaktan çıkarıyoruz bahanesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi militan demokrasi anlayışından tamamen vazgeçse ne olur? Hukukçulardan çok söz ettik. İsterseniz büyük bir edebiyat ustasının, Solzhenitsyn'in dediklerine kulak verelim. Demokrasiler tarihin uçsuz bucaksız nehirlerinde kaybolmuş adalardır. Su daima yükselir. Tarihin en basit kanunları demokratik toplumlara karşıdır. Dünyanın kaderi hiçbir zaman böylesine insana bağlı kalmamıştır. Ben öyle sanıyorum ki insanoğlu için ilk kaide yalanı kabul etmemesidir. Gerçeği söylemek demek, özgürlüğe yeniden hayat kazandırmak demektir. Modaya, menfaatlere ve baskılara aldırmadan gerçeği söylemek, bildiğini söylemek, doğru olmak ve onu durmadan tekrarlamak. Batı'nın geleceğini düşünüyor ve korkuyoruz. Çünkü 70 yıl önce yaşadıklarımızı burada da görüyorum. Çocuklarının düşüncelerine boyun eğen büyükler, değişik fakat değersiz düşünceler içinde eriyip giden genç kuşaklar. Moda dışında kalmaktan korkan profesörler, devrimci aşırı uçlara duyulan sempati, mahkumiyet hükmü giymişçesine susan çoğunluk, zayıf hükümetler, kendilerini koruyacak mekanizmaları felç olmuş toplumlar. Bütün bunların sonucunun ne olduğu bizler tarafından biliniyor. 22. ayrımın sonu, sayfa 312.